Ayrım 17.
Bu tür değişkenlerle öğrenci başarısı ve ilişkisi arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Bloom 1976-108-110. Bu bağlamda öğretmen sınıf ortamında bu belirtilen değişkenleri zamanında kullanması beklenmelidir. Yoksa onun kıdemi, maaşı, fiziki görüntüsü ve benzeri değişkenlere ağırlık verilmemelidir. Bu değişkenler ne olursa olsun öğretim hizmetinin niteliğini istenilen düzeye getiremez. Öğrenme öğretme ortamında öğretmenin yerini ileride bilgisayarlar, robotlar alacaktır. Bu durumda bile en az iki özellikten dolayı öğretmen eğitim ortamını etkileyebilir. 1. Yetişeklerin hazırlanmasında, uygulama sonuçlarına göre yeniden düzenlenip işe koşulmasında görevli olan grupta öğretmenin bulunması gerekmektedir. 2. Bilgisayar ve robotlar ipucu, dönüt, düzeltme, pekiştireç verilebilir. Öğrenci katılgınlığını sağlayabilir. Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme yapabilir. Fakat öğrenciye karşı sevgi, saygı, içtenlik, hoşgörü, anlayış gibi insani özellikleri göstermede öğretmenin yerini tümüyle şimdilik tutamaz. Tüm bu nedenlerden dolayı öğretmenlik özel bilgi, beceri, ilgi isteyen önemli bir meslektir. Eğitim-bilim formasyonu almayan hiçbir kimse öğretmen olmamalıdır. Öğretmenlik formasyonu yetişekleri bilimsel olarak hazırlanmalı, öğretmen olacaklar bu yetişeklerden geçirilmelidir. Ayrıca başarılı öğrencilerin bu mesleği seçmeleri, seçenlerinde bu alanda kalmalarını sağlamak için her türlü maddi ve manevi destek öğretmenlere sağlanmalıdır. Bülbül Sönmez 1982-352-372. Eğitim ortamında öğrencinin ne yapması gerekir sorusu çok önemlidir. Bu nedenden dolayı öğretmen eğitim ortamını nasıl davranmalı ve neler yapmalı ki öğrenci istendik davranışları göstersin sorusunun yanıtı aşağıdaki maddelerdeki gibi olabilir. 1. Öğretmen dönüt, düzeltme, ipucu ve pekiştirici ilkelere uygun olarak kullanmalıdır. 2. Öğrenci katılgınlığı sağlamalıdır. 3. Öğretmen her dersin ünitenin sonunda biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme yapmalıdır. Sonuçları her bir öğrenciye bildirmeli, eksikleri tamamlamalı, yanlışları düzeltmeli, her öğrenciye bunun için zaman ayırmalı ve öğrenciyle birlikte bu işleri yapmalıdır. Eğer öğrenci sayısı çoksa, kağıtları değerlendirdikten, eksik, yanlış ve doğruları gösterdikten sonra öğrencilere dağıtmalı, her sorunun nasıl yanıtlanacağını açıklamalı, doğru yanıtlayamayanların hangi kaynaklara başvuracaklarını, nasıl çalışacaklarını belirtmelidir. Ya da sınıfça yapılan genel hata ve eksikler öğrencinin adını söylemeden bunların nasıl ve hangi kaynaklarla giderilebileceklerini açıklamalıdır. Ertesi gün eksik ve yanlış yapanları denetlemeli, onlara yardımcı olmalıdır. Bu tür değerlendirmede öğrenciye not verilmemelidir. 4. Öğrencilerle sürekli göz iletişimi kurmalıdır. Bunun için her bir öğrencinin gözlerine bakmalıdır. Bu bakış 1-2 saniyeyi geçmemelidir. Öğrenci soruyu yanıtlarken ona 1-2 saniye baktıktan sonra sınıfla göz iletişimi kurmalı, soruyu yanıtlayan öğrenciyi kulağıyla dinlemeli, verdiği yanıtı öğretmen tekrarlamalıdır. Yanıt veren öğrencinin karşısına dikilip sürekli ona bakmamalıdır. Aynı zamanda öğretmen dışarıya, tavana, döşemeye, tahtaya, duvarlara ya da belli öğrencilere bakarak sürekli ders anlatmamalıdır. 5. Öğretmen gereksiz el, kol, jest, mimik ve vücut hareketleri yapmamalıdır. Bu tür hareketler öğretmene karşı duyulan sevgi ve saygıyı azaltabilir. Fakat zamanı gelince bu tür hareketleri kullanmalıdır. 6. Öğretmen soruları tüm sınıfa sormalıdır. Soru bilgi düzeyinde ise sorduktan sonra içinden 5'e kadar saymalı, sınıf sayısı azsa 10 kişi her öğrenciden, eğer fazlaysa en az 5 değişik öğrenciden yanıt almalıdır. Yanıtların doğruluğu üzerinde tartışma açmalı, doğru yanıtlayanlara pekiştireç vermeli, yanlış yanıtlayanları aklında tutmalı, doğru yanıt bulunduktan sonra yanlış yanıtlayan her öğrenciye doğru yanıtı yineletmelidir. Hep aynı öğrencilere soru sormamalı ve onlardan yanıt almamalıdır. Eğer sorunun yanıtı bulunmamışsa ipucu kullanmalı, kendisi sorunun yanıtını vermemelidir. Soru kavrama, uygulama ve daha üst basamakta ise öğrencilere 1 ile 2 dakika arasında yanıtlama süresi vermelidir. Hedef davranışlar ve konuyla ilgili öğrencilerin her sorusunu gündeme almalıdır. Bu soruları öğretmen yanıtlamamalı, sınıfa yöneltmeli ve onların yanıtlamasını istemelidir. Bu tür sorulara yanıt gelmiyorsa ipuçlarını kullanmalıdır. Eğer sorunun yanıtı öğretmen ve öğrencilerce bilinmiyorsa öğretmen yanıtı bilmediğini söylemeli, hep beraber gelecek derse dek bu sorunun yanıtını araştırıp bulalım demeli, ertesi derste soruyu ve yanıtı sınıfa getirmelidir. Pek çok öğretmen böyle soru soran öğrencileri azarlar ya da sorunun yanıtını ona ve diğerlerine ödev olarak verir. Böyle bir davranış öğretmence yapılmamalıdır. Sorular dersi kaynatmak, öğretmeni güç duruma sokmak için de sorulabilir ya da onların hedef davranışla ve konuyla ilgisi olmayabilir. Bu gibi durumlarda öğretmen sorunun konuyla ilgisi olmadığını belirtmeli ya da dersten sonra bana gelin yani size buldurayım demelidir. Hedef davranışla ve konuyla ilgili soru soran öğrencilere öğretmen pekiştireç vermelidir. Öğretmen soru soran, yanıtlayan öğrenciyi azarlamamalı, alayı almamalı yani cezalandırmamalıdır. Sorular açık, anlaşılır, hedef davranış ve konuyla ilgili öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır. Bu konuda daha geniş açıklama öğretme ortamı ve soru başlığı altında verilmiştir. 7. Öğretmen ana dilini çok iyi bilmelidir. Açık, anlaşılır, akıcı, yalın, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun bir dil kullanmalıdır. Başladığı tümceyi bitirmeli, belli sözcükleri evet, peki, hayır, şey ve benzeri sürekli tekrarlamamalıdır. Hı gibi anlamsız sesler çıkarmamalı, kekelememeli, çok hızlı ve çok yavaş konuşmamalıdır. Bu tür konuşmalar öğrencinin dikkatini öğretmenin konuşmasına çekebilir, ona karşı duyulan sevgi ve saygıyı azaltabilir. Ayrıca boş, anlamsız, yanlış, kurallara uymayan bozuk tümceler kurmamalı, ilk öğretimde 2-3, ikinci kademede 3-4, lisede 5-6, üniversitede ise 6-7 dakikadan fazla sürekli konuşmamalıdır. Çünkü uzun süren konuşmalar öğrencinin dikkatini dağıtabilir. Öğretmen sunuş yolu stratejisi ve düz anlatım yöntemini kullanıyorsa öğrenciye kazandıracaklarını 2-5 dakika arasında ilkelere uyarak sunmalı, daha sonra anlattıklarını öğrencilerin yanıtlamasını istemelidir. Öğrencilere doğru yanıtı yineletmeli, ipucu, dönüt, düzeltme ve pekiştirici zamanında kullanmalıdır. 8. Öğretmen ses tonunu sınıfın, konunun ve hedef davranışların özelliklerine göre ayarlamalıdır. Çok alçak, cılız ya da çok yüksek ses tonuyla sürekli konuşmamalı, sesinin zamanı gelince yukarıda belirtilen özelliklere göre bazen yükseltmeli, bazen alçaltmalıdır. 9. Öğretmen belli bir yere çakılıp kalmamalıdır. Sürekli olarak kürsüde, tahtada, sınıfın belli bir yerinde durmamalı ya da düzenli olarak bir yerden bir yere gitmemelidir. Öğrencinin durumuna göre kendini ayarlamalıdır. Özellikle arka sırada oturanları sürekli denetim altında tutmalıdır. Öğrencilere sırtını dönmemelidir. Tahtaya yazı yazarken yan dönmeli, sınıfla göz iletişimini sürdürmelidir. Bunu yapamıyorsa bir öğrenciye tahtayı kaldırıp yazdırmalıdır. Sözcük ve tümceleri açık, okunur, yazım ve noktalama hatalarından arınık olarak yazmalı, tahtayı düzgün kullanmalıdır. Ayrıca sözcükleri doğru telaffuz etmeli, öğrencilerin konuşma, yazma hatalarını anında düzeltmelidir. Bu tüm öğretmenlerin görevidir. 10. Öğretmen her türlü ödevi ve sınav kağıtlarını değerlendirdikten sonra öğrencilere dağıtmalı, onların itirazlarını hiç kızmadan dinlemeli, hata yapmışsa kabul etmeli ve öğrenciye bu davranışından dolayı sınıf huzurunda teşekkür etmelidir. Bu tür tutum, öğrencilerin öğretmene karşı daha çok sevgi ve saygı duymalarını, ona güvenmelerini sağlayabilir. Ödev ve yazılı kağıdına itiraz edenlerin notunu kırmamalı, onları azarlamamalı, sınıfta küçük düşürmemelidir. Notuna itiraz eden öğrenci hakkını almışsa onu ikna etmelidir. Bu iş için her sorunun yanıtını ve değerini öğrenciye açıklamalı, tam not olan kağıtla karşılaştırmalıdır. Daha geniş bilgi bu kitabın sınama durumları bölümünde verilmiştir. 11. Öğretmen sınav ve ödevlerin gün ve saatlerini öğrencilerle birlikte saptamalı, bu gün ve saatlerden taviz vermemeli, belirtilen zamanda ödevleri toplamalı, sınavları yapmalıdır. Bu ilke baştan öğrencilere bildirilmelidir. Sınav ve ödev sonuçlarını belirtilen gün ve saatte öğrencilere duyurmalıdır. Öğretmen verdiği sözde durmalı, eğer durmamışsa sınıfa gerekçeli açıklama yapmalı ve öğrencilerden özür dilemelidir. 12. Yetişmişlik düzeyi ve deneyimleri ne olursa olsun öğretmen her derse değişik ve yeni kaynaklardan yararlanarak hazırlıklı girmelidir. Bu nedenden dolayı öğretmenlere alanıyla ilgili kaynaklar ya parasız ya da çok ucuza verilmeli, bu yapılamıyorsa okul kitaplıklarına yeter sayıda gönderilmelidir. Çünkü yeni ve tutarlı bilgiler öğrenciye aktarılmalıdır. Öğretmen yeni ve tutarlı bilgiyi öğrenciye kazandırırken eski bilginin yanlış ve eksiklerini kanıtlamalı, yeni bilgiyle ilgili kaynakları belirtmelidir. 13. Öğretmen eğitim ortamında demokratik bir hava yaratmalıdır. Bunun için hedef davranışlarla ilgili öğrencilerin görüşlerini almalı, tartışma ortamı açmalı, düşüncelerini savunmalarına kızmamalı, onları aşağılamamalı, korkutmamalı, tehdit etmemeli, yani öğrencilere ceza vermemelidir. Hedef davranışlarla ilgili her tür görüşleri sürülüp savunmasına olanak tanımalıdır. Öğrencilerin birbirlerine kızmalarına, bağırmalarına, birbirlerinin sözünü kesmelerine, kavga etmelerine izin vermemelidir. Bu tür eğitim durumlarında öğretmen ilkeleri baştan söylemeli, bunlara uyulması gerektiğini vurgulamalı, bu ilkelerden taviz vermeyeceğini belirtmelidir. Tartışmayı öğretmen öğrenci görüşleriyle özetlemeli, tartışmaya katılan ve düşüncelerini savunanlara pekiştireç vermelidir. Öğretmen toplumsal, ekonomik, siyasal yani kültürel sorunların pek çok neden ve çözüm yolu olduğundan bir görüşün yanında yer almamalıdır. Bunun yerine nedenleri ve çözüm yollarını öğrencilere buldurmalı ve bunları özetlemelidir. Öğretmen görüşünü savunan her öğrenciden gerekçe ve örnek istemelidir. Böyle bir durumda her öğrenci eğer sınıf kalabalıksa farklı görüşleri savunanlara söz hakkı vermelidir. Öğretmen tutarlı bir orkestra şefi gibi davranmalı, sabırsız ve otoriter olmamalıdır. Bu durum şöyle bir örnekle daha açık hale getirilebilir. Dersin hedefi televizyonun çocuk eğitimi üzerindeki etkilerini kavrayabilme olsun. Bu hedefi öğrencilere kavratmak için öğretmen geçiş bölümünde önce televizyonun çocuk eğitimindeki olumsuz etkileri üzerinde duralım. Tüm arkadaşların bu konudaki görüşlerini rahatça ileri sürmeleri tartışmamızın amaca ulaşmasına hizmet edecektir diyerek konuyu belirtip öğrenciyi yüreklendirmelidir. Daha sonra televizyonun çocuğun eğitimi üzerinde ne gibi olumsuz etkileri vardır sorusunu sınıfa sormalı, içinden 20'ye kadar sayıp bir öğrenciye söz hakkı vermelidir. Öğrenci yanıt veremiyorsa başka bir öğrenciye ya da istekli olana söz hakkı vermelidir. Öğrencilerden biri çocuk televizyon karşısında sürekli edilgin durumdadır demiş olsun. Öğretmen bu yargının gerekçe göstererek açıklar mısınız, bir örnek verir misiniz sorularını öğrenciye yöneltmelidir. Açıklamaları ve örneği aldıktan sonra başka bir öğrenciye bu görüşü destekleyip desteklemediğini sormalı, evet hayır yanıtlarından birini aldığında niçin, gerekçe göster demelidir. Savun karşısında olanlara da söz hakkı vermelidir. Onlardan da gerekçe ve örnek istemelidir. Görüş üzerinde sınıfça anlaşmaya varılınca öğretmen görüşü öğrencilerle özetleyip ikinci nedeni buldurmalı ve aynı süreci işe koşmalıdır. Konuyu saptıranlar olursa öğretmen işe karışmalı, plansız soruyla konuya dönüşü sağlamalıdır. Bulunan her nedeni gerekçesiyle bir başlık altında tahtaya yazmalıdır. Doğru yanıtlara pekiştireç vermeli, eksikleri tamamlamalı, doğru yanıt gelmiyorsa ipucu kullanmalıdır. 14. Öğretmen ya hazır, eğer yoksa kendisince kurallara uygun olarak düzenlenmiş bir günlük ders planıyla derse girmeli, bu planın özelliklerine göre dersi işlemelidir. Dersin sonunda planın işleyen işlemeyen yanlarını yeniden gözden geçirmeli, eksikleri tamamlamalı, tutarsızlıkları gidermelidir. Bu konu öğretme yöntemlerinde ayrıntılı olarak işlenmiştir. 15. Öğretmen işe koşulan öğretme strateji, yöntem ve tekniklerini kullanırken ilkelere uymalıdır. Sınıfı ona göre düzeltmelidir. 16. Öğretmen hedef davranışları kazandıracak eğitim teknolojisini ilkelere göre öğrenme, öğretme ortamında kullanmalıdır. 17. Öğretmen konuları basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşul oluş özelliklerine yakın çevre ve zamandan uzağa doğru işlemelidir. Bundan başka önemli tarihi, toplumsal, siyasal, ekonomik yani kültürel ve doğal olguları hemen öğrenme, öğretme ortamına getirmelidir. Örneğin, eğer çevrede deprem, sel, yangın gibi doğal olaylar, savaş, açlık, ekonomik bunalım, devlet başkanının ziyareti, fuarın, sergilerin açılması, sanat ve düşünce etkinlikleri ve bunun gibi kültürel olgular varsa, öğretmen ya sınıfa getirmeli ya da sınıfı bu etkinliklere götürmeli ve eğitim ilkelerine uygun bir biçimde dersi işlemelidir. 18. Öğretmen özellikle okul öncesi ve ilk öğretimde içsel oyunlara hemen hemen her eğitim durumunda yer vermeli. Hedef davranışları kazandırırken bunu eğitsel oyunlar yoluyla gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Bu yaştaki çocuklar için en çok ciddiye alınan bir etkinliktir. Bu nedenden dolayı hedef davranışlara öğrencinin yaşına, cinsiyetine, içinde yaşadığı kültürel ortama uygun eğitsel oyunları seçmeli ve eğitim durumunda kullanmalıdır. Örneğin, trafik kurallarına uyabilme hedef kazandırılacaksa trafik oyunu, ailedeki kurallara uyabilme hedefinde evcilik oyunu, sınıftaki demokrasinin kurallarına uyabilmede ise demokrasi oyunu işe koşulabilir. Öğretmen yeri gelince espri, şaka yapmalı, ilginç olgu, olay, anı, öyküler anlatmalı, öğrencilere şarkı söyletmeli, şiirler okumalıdır. Tüm bu etkinlikler hedef davranışlarla ilgili olmalı, öğrencinin yaşına, cinsiyetine, içinde yaşadığı kültürel ortama ters düşmemelidir. 19. Öğretmen öğrencilerine onları sevdiğini yeri gelince belirtmelidir. Bu ayrı bir değişken olduğu için sevgi başlığı altında incelenmiştir. 20. Öğretmen öğrenciyi bütünüyle karşısına almamalıdır. Şöyle ki, yaptığı bir davranıştan dolayı sen ahlaksızsın, zaten hep böyle yaparsın, tembel, pis herif gibi sözler söylememelidir. Bunun yerine, bu yaptığın davranış doğru değil, bu davranışı düzeltebilirsin, sana yardımcı olabilirim demelidir. Yani öğrenciye değil, davranışa karşı çıkmalıdır. Bu iş diğer öğrencilerin yanında değil, yalnız öğrenciyle öğretmenin bulunduğu ayrı bir yerde yapılmalıdır. Eğer tutarsız davranış öğrenci tarafından sürdürülüyorsa, öğrenciyi okul rehberlik servisine göndermelidir. Eğer böyle bir servis yoksa, öğretmen öğrenci velisiyle ilişki kurarak sorunu çözmeye çalışmalıdır. 21. Öğretmen notu bir silah olarak kullanmamalıdır. Öğrencileri yüksek not almak için yüreklendirilmeli, düşük not alan öğrencilerle özel olarak ilgilenmeli, onlara yardımcı olmalıdır. İlk sınavlarda basit, kolay sorular sormalı, öğrencilerin yüksek not almalarını sağlamalıdır. Çünkü öğrenci yüksek not aldığı derse karşı olumlu tutum geliştirmektedir. Hiçbir öğrenciyi sınıftaki diğer öğrencilerle karşılaştırmamalıdır. 22. Öğretmen dersi zamanında girip çıkmalıdır. Geç kalınca öğrencilerden özür dilemeli, ondan sonra derse başlamalıdır. Öğrenciler de geç kaldıkları zaman gerekçe belirterek özür dilemelidirler. Sene başında öğretmen devam işini demokratik olarak bir kurala bağlamalıdır. Bundan taviz verilmemelidir. Sürekli derse geç gelen öğrencinin bu sorunu veli ve rehberlik servisiyle çözülmelidir. 23. Öğretmen velilerle her ay toplantı yapmalı, öğrencilerin gelişimlerini rehberlik servisindeki verilere dayanarak açıklamalı, her öğrenciye nasıl ve nerede ne tür bir yardım yapılacağını belirtmelidir. Yani öğrenciyi şikayet etmek, yalnız notlarını okumak için böyle toplantılar yapmamalıdır. Ortam el veriyorsa, sorunları çözmek için öğrenci, öğretmen, veli ve uzmanların bulunduğu toplantılar düzenlenmeli, herkesi dinleyerek karara varmalıdır. Bunun için tutarlı bir okul rehberlik servisine gereksinim vardır. 24. Öğretmen öğrencilerini tanımalı, onlara adlarıyla seslenmelidir. Sınıfa ise sevgili çocuklar, sevgili gençler, arkadaşlar gibi duygusal yönü olan sözcüklerle seslenmelidir. 25. Bir öğretmenin en tutarlı müfettişi öğrencileridir. Bu neden dolayı öğretmen her dönem ya da yıl sonunda öğrencilerden kendisini eleştirmelerini istemelidir. Öğrenciler bu işi yapmaktan korkabilirler. Öğretmenin kendini yetiştirmek, daha tutarlı öğretmen olmak, eksiklerini tamamlamak, yanlışlarını düzeltmek, öğrencilere her bakımdan eğitim ortamında yardımcı olmak için bu eleştiriyi onlardan istediğini açıklaması gerekir. Ayrıca öğrencilere eleştiri kağıtlarını ad ve soyadlarını yazmaları gerekmediğini söylemelidir. Bu kağıtları kendisi değil başka bir öğrenci toplamalı ya da eleştiri kutusuna atmalarını sağlamalıdır. Öğretmen eleştirileri dikkatlice okumalı, öğrencilere yaptıkları eleştirilerden dolayı teşekkür etmeli, kızmamalı, onları korkutmamalı, tehdit etmemeli, yanlış anlamaları gerekçe göstererek açıklamalı fakat kendisi savunmamalıdır. Eleştirilere göre öğretmen kendi davranışlarını gerekiyorsa düzeltmeli, eksikleri tamamlamalıdır. 26. Devinişsel alanla ilgili hedef davranışları öğretirken öğretmen önce iş ve işlem basamaklarının tümünü istenilen nitelik, süre ve yeterlikte yapıp göstermeli, sonra her bir öğrenciye teker teker uygulatmalı, yanlış ve eksikleri anında düzeltip tamamlamalıdır. 27. Öğretmen her ünite, her öğrenci tarafından tam öğrenildikten sonra ikinci üniteye geçmelidir. Bunun için dönüt, düzeltme, ipucu, pekiştireç kullanmalı, biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme yapmalı, yanlışları düzeltmeli, eksikleri tamamlamalı, öğrencilere ek zaman ayırmalıdır. 28. Öğretmen eğitim ortamında yol gösterici, tutarlı bir orkestra şefi gibi davranmalıdır. Yoksa bilgi aktaran, bulan, yapan değil bunlarla birlikte ve daha çok bulduran, yaptıran, çözdüren olmalıdır. Hiçbir öğrencinin diğerinin özdeşi olmadığını unutmamalı, bireysel ayrılıkları göz önünde tutmalı, eğitim ortamını buna göre düzenlemeli yani çok seçenekli öğrenme öğretme yöntemleri işe koşup öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanımalıdır. Tüm bu etkinlikler bilgisayar ve robotlar öğrenme öğretme ortamına girene dek öğretmen tarafından yapılacaktır. Bu nedenden dolayı öğretmen adayları, üniversite mezunları arasından belli ölçütlere göre gereksinim duyulan sayıda seçilmeli, bu adaylar bir yıl öğretmenlik sertifikası veren programın derslerini almalı, en az bir yılda öğrenme, öğretme strateji, yöntem ve tekniklerini kullanarak değişik okul ve sınıflarda uygulama yapmalıdır. Bu sürenin sonunda başarılı olanlar öğretmen olarak atanmalıdır. Öğretmenlik hem çok önemli hem de bu denli zor bir meslek olduğundan onlar için ayrı bir personel yasası çıkarılmalı, özlük hakları iyileştirilmelidir. Devlet her türlü maddi ve manevi desteği sağlamalı, onların insanca yaşayabileceği bir ortamı kısa zamanda hazırlamalıdır. Bu gerçekleştirilemezse sistemin en can alıcı öğesi olan işlemlerin tutarlı biçimde yerine getirilmesi mümkün olmayabilir. Bunun sonucu olarak istendik düzeyde insanlar yetiştirilmeyebilir. Yapılan yatırım, harcanan zaman ve emek boşa gidebilir. Ülkenin kalkınması gecikebilir. Sevgi. Duyuşsal alanın kapsamı içinde olan sevgi, insanı insan yapan en önemli değişkenlerden biridir. Çünkü her insanın, hatta her varlığın sevgiye gereksinimi vardır. Çağımızda insanlığın nüfus artışı, kaynakların hızla tükenmesi, nükleer savaş, entropi, uluslar arasında ve ulusların kendi içindeki adaletsiz gelir dağılımı, dünyanın kara delikler tarafından yutulması, doğal dengenin bozulması, insanın yalnızlığa, tutarsızlığa itilmesi gibi çözülmesi gerekli sorunları vardır. Bunlardan insanın yalnızlığa ve tutarsızlığa itilmesi onun için en tehlikeli olanıdır. Buna ben duyguların kanserleşmesi diyorum. Günümüzde insan ailesinde, kurumlarda, toplumun yani yığınların içinde tek başına bırakılmıştır. Sevgi, saygı, hoşgörü, içtenlik, anlayış, erdem, vicdan, adalet, doğruluk, iyilik gibi değerler yerini hızla kin, korku, nefret, öç alma, yalan, binyüzlülük, hile, erdemsizlik, baskı, eziyet gibi değerlere bırakmaya başlamıştır. Tutarlı yani istendik davranışlar gösterenleri enayi denilebilmektedir. Sözünde durmak, birisine sevgi göstermek, içten davranmak, adil, erdemli olmak, yardım etmek istenmedik davranışlar olarak kabul edilebilmektedir. Buna karşı kısa zamanda zengin olmak, üç kağıt çevirmek, kişileri, ulusu, devletleri dolandırmak, kandırmak, onların sırtından geçinmek, köşeyi dönmek ama nasıl olursa olsun köşeyi dönmek istendik, beğenilir davranışlar olarak benimsenebilmektedir. Böyle bir tutum insanı amaç olmaktan çıkarıp bir araç haline getirebilir. İnsan diğer insan, kurum, ulus, devlet için araç olunca ve diğer pek çok nedende bunu destekleyince hızla yabancılaşma sürecine girebilir. Onun artık bir çividen, makinenin dişlisinden, otomobilden, evden, masadan, ayakkabıdan ve benzeri farkı kalmayabilir. Hatta bazı durumlarda o bunlardan da değersiz sayılabilir. Benimsenen böyle değerler içinde insan işgörüsünü sürdüremez. Topluma, kuruma yararlı olamaz hale gelince bozulan, eskiyen bir araç gereç gibi bir kenara, tabir yerinde ise çöplüğe atılabilir. Oysa Doğu dünyasında, antik çağda dolaylı olarak dinlerde, özellikle de Rönesans ve Reform'dan sonra, Batı dünyasında insan dünyanın daha sonradan evrenin merkezine alınmıştır. Böyle olunca insan, evrenin ve evrendeki tüm varlıkların efendisi sayılmıştır. Bunun ve pek çok nedenin sonucu doğayı yani varlıkları dilediği gibi çoğu kez bilinçsizce işlemiştir. Havanın, suyun kirlenmesine neden olmuş, ormanları, bazı hayvanları, bitkileri ve toprağı tutarsızca kullandığından dolayı da doğal dengeyi bozmaya başlamıştır.